Ayrım 12.
Barbaros Fransa'da. Kaptanlı derya Barbaros Hayrettin Paşa, son deniz seferine çıkmak üzere 28 Mayıs 1543'te İstanbul'dan ayrıldı. Kumanda ettiği Türk donanmasında 154 parça savaş gemisi vardı. Seferin hedefi Fransa'ya yardım etmek, bu devletin İmparator Şarken tarafından yutulmasını önlemekti. Barbaros, İtalya ile Sicilya'yı ayıran Messina Boğazı'nı geçerken, Boğaz'ın iki kıyısındaki Messina ve Reggio şehirlerini zapt etti. Sonra kuzeybatıya doğru İtalya kıyılarını takip ederek ilerledi. Napoli ile Roma arasındaki Gaeta şehrini aldı. Roma'nın 15 kilometre ötesinde Tiber Irmağı ağzında bir liman olan Ostia'da demirledi. Roma'yı almak istiyordu. Fakat Türk donanmasındaki Fransız elçisi Polin, Barbaros'un ayaklarına kapanarak bu işten vazgeçmesini istedi. Fransa Türkler Roma'ya girerse bütün Hristiyan aleminin nefretini üzerine çekeceğinden korkuyordu. Barbaros şehrin işgalinden vazgeçti. Ostia ve çevredeki şehirlerin halkı Türk denizcilerine yiyecek içecek hediye ederek dostluk gösterdiler. Türk donanması 11 Temmuz'da Fransa'nın Toulon limanına vardı. Burada birkaç gün kalıp hareket etti. Ayın 20. günü Marsilya limanına girdi. 44 parçalık Fransa donanması buradaydı. Direklerine Türk bayrağı çekip toplarını ateşleyerek Türk donanmasını selamladı. Barbaros Fransa'da ve Avrupa'da hala eskisi gibi Cezayir kralı diye anılıyordu. Onun için bir krala yapılan törenle karşılandı. Fransa hanedanından bir prens olan Inja Dükası Kral 1. François namına Barbaros'u karşılayıp hoş geldiniz dedi. Türk donanmasını ve Leventlerini görmek için bütün Côte d'Azur halkı kıyılara dökülmüştü. 21 Temmuz'da Barbaros büyük törenle yanında amiralleri olduğu halde Marsilya'ya çıktı. Şerefine verilen ziyafetten sonra baştardasına döndü. Türk donanması Marsilya'da 16 gün kaldı. Leventler şehri ve çevresini gezdiler. 5 Ağustos'ta Marsilya'dan Toulon'a hareket etti. 10 Ağustos'ta müttefik donanma Toulon'a girdiği gün Kanuni Sultan Süleyman da Estergon'u fethetmişti. Barbaros o zaman Şalke'nin himayesinde olan Nice şehrini alarak Fransa'ya vermek istiyordu. Türk kaptanı deryası Nice'in etrafına çepeçevre tabyalar yaptırıp hendekler kazdırdı. Böyle şeylerin bu derece süratle yapılabileceğine inanmayan Fransızlar hayret içinde kaldılar. Şehir 20 Ağustos'ta teslim oldu. Barbaros Hayrettin Paşa Nice'in anahtarlarını Kanuni Sultan Süleyman adına kabul etti. Anahtarları sunan şehrin valisi Nice'in affedilmesi ricasında bulundu. Şehir kendiliğinden teslim olduğu için Barbaros bu isteği kabul etti. Nice'i Fransızlara bırakıp ayrıldı. Ancak Türkler çekildikten sonra Fransızlar şehri dehşetli şekilde yağma ettiler. Côte d'Azur'un incisi olan bu şehrin fethi Türklere 10 şehide mal olmuştu. Bundan sonra Côte d'Azur limanlarını dolaşan Türk donanması kışı geçirmek üzere Toulon limanına girdi. Fransa kralı 1. François şehri ve çevresini geçici olarak Türklere bırakmıştı. 16 Eylül 1543'te Toulon ve çevresinin Türk donanması Fransa'da kaldıkça Türk hakimiyetinde olacağını bildiren antlaşma imza edildi. Şehre Türk bayrakları çekildi. 5 vakit ezan okunmaya başladı. Şehir ve çevresi o yılki vergilerini Türk tahsildarlarına ödediler. Bu olayın hatırasını yaşatmak için sonradan Fransızlar Toulon Belediye Sarayı'na Türk donanmasını limanlarında gösteren bir tablo yaptırıp astılar. Tablonun üzerinde bir Fransız şairinin bu münasebetle yazdığı şiir vardı. Bu şiirin son iki mısrağında şöyle deniyordu. Bu gördüğünüz hepimizin imdadına gelmiş olan Barbaros ve ordusudur. Türkler Toulon'da 8 ay kaldılar. Bu müddet içinde Barbaros Zade Hasan Reis ve Salih Reis gibi en değerli Türk amiralleri İspanya ve İtalya kıyılarını bombardıman ettiler. Zaten Türk donanmasının başında Barbaros gibi bir şahsiyet olduğu halde Toulon'da üstlenip kışlaması İmparator Şalken'e en acı günlerini yaşatmıştı. İkinci bir preveze macerasına hevesli görünmeyen düşman donanmasından iz yoktu. Barbaros'un Fransa seferine katılan Büyük Türk bilgini Matrakçı Nasuh'un bizzat yaptığı minyatürler bugün elimizdedir. Nasuh bu minyatürleri Fransız limanlarına bir Türk gemisinden bakarak yapmıştır. Fransız tarihçisi Madame Jean Laroche, bu minyatürlerin Fransız limanlarının 16. asır ortalarındaki topografyasını bütün teferruatıyla dikkate değer bir doğrulukla aksettirdiğini yazmaktadır. Marsilya, Toulon, Nice, Antip gibi şehirler limanlarında yatan Türk donanmasıyla beraber zarif çizgiler ve parlak renklerle gösterilmiştir. Matrakçı Nasuh, matematikçi, coğrafyacı, asker, silah uzmanı, ressam büyük bir şahsiyetti. Denizi gümüş ve gökleri altın yaldızla boyamıştır. Yeşil, mavi, pembe renklerdeki dağların dalgalı ahengi çok cazip görünmektedir. Evlerin kırmızı kiremit damları, kiliselerin maviye boyanmış çan kuleleri arasına serpiştirilmiştir. Matrakçı Nasuh kısmen manzum, kısmen mensur olarak Türk donanmasının Fransa seferini de anlatıyor. Fransız limanlarının Türk gemileriyle uçsuz bucaksız bir lale tarlasına benzediğini yazıyor. Al renge ve yaldıza boğulmuş Türk bayrakları ve sancakları hatırlanırsa, yazarın benzetmesinin güzelliği anlaşılır. O zaman Toulon, 5000 nüfuslu küçük bir limandı. Türk donanmasındaysa forsalar dışında 29.440 kişi vardı. Bu nüfus bir yıl için Toulon'daki Fransızları azınlıkta bıraktı. Fakat Leventlerin çoğu gemilerinde kalıyorlardı. Fransız halkı Türk idaresinin getirdiği yeniliklerden çok memnundu. En küçük bir zabıta olayının geçmediği bu bir yıl içinde Toulon ve çevresinde tam bir huzur ve sükunet hüküm sürdü. Fransa'nın mütefekkir tarihçi ve coğrafyacısı Gröner, Türklerin Fransa seferiyle Türk haşmetinin zirvesine çıktığını, Toulon'un küçük bir İstanbul olduğunu, Şalke'nin cihan ölçüsündeki strateji alanını Kanuni Sultan Süleyman'a bıraktığını yazar. Türk donanması 1544 yılı Nisan ayında Toulon'dan ayrıldı. Bir yıl 3 ay süren bir seferden sonra İstanbul'a döndü. İstanbullular donanmalarını seyretmek için sahillere yığılmışlardı. Bu 72 yaşlarında bulunan Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizlerde geçen hayatının son seferi oldu. Artık yeni bir sefere çıkamadı. İstanbul'a döndükten 2 yıl sonra ölerek şan ve şeref içinde geçen hayatını tamamladı. Turgut Reis 1485 yıllarına doğru Muğla'nın Seroloz nahiyesinin bir köyünde Veli adında kendi halinde bir çobanın bir erkek çocuğu doğdu. Bu çocuğun tarihin tanıdığı en büyük amirallerden biri olacağını kimse aklından bile geçirmiyordu. Turgut adı verilen çocuk büyüdü, delikanlı oldu. Babası gibi çobanlık yapmak niyetinde değildi. Alelade bir Levent olarak Türk korsan kadırgalarından birine yazıldı. Az zamanda akıl almaz cesareti ve erişilemeyen zekasıyla ün yaptı. Türk denizciliğinin büyük koruyucusu, Yavuz Sultan Selim'in ağabeyi Sultan Korkut'un ilgisini çektiği zaman 25 yaşında yoktu. Oruç Reis, o ölünce kardeşi Hızır Reis yani müstakbel Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut'u himaye ettiler. Bir müddet Barbaros kardeşlerin kaptanı olan Turgut, Cezayir'deki hayatı bile sıkıcı buldu. Kendi hesabına Orta ve Batı Akdeniz'de korsanlığa başladı. Fakat Barbaros kendisini çağırınca Cezayir'e geliyordu. Barbaros Hayrettin Paşa kaptanı derya olarak İstanbul'a gelince, Turgut Reis'i de 19 amiralinden biri olarak Cihan Hakan'ı Kanuni Sultan Süleyman'a takdim etti. Bu sıralarda Turgut 50 yaşına yaklaşmış, pek namlı bir denizciydi. Kanuni'nin sancak beyi yani tüm amiral rütbesini verdiği Turgut Avrupa'da Dragut olarak tanınıyordu. Birçok zaferler kazanmış, maceralar geçirmişti. 1528'de 43 yaşlarındayken arkadaşı Salih Reis ile beraber Korsika'da sulanırken Cenevizlilere esir düşmüş, forsa olarak bir Ceneviz kadırgasına verilmişti. Forsalık hayatı 3 yıla yakın sürmüştü. Bu müddet içinde Turgut, çakıldığı Kasara'da kendisini görmek için meraktan ölen Avrupa'nın en ünlü şahsiyetlerinin ziyaretlerini kabul etmişti. Bir gün Barbaros ansızın donanması ile Cenova önlerine geldi. Birkaç saat içinde Turgut kendisine teslim edilmezse şehirde taş üstüne taş bırakmayacağını bildirdi. Doç, yani Ceneviz Cumhurbaşkanı, Turgut'u Barbaros'un kadırgasına yollamaya mecbur oldu. Türk denizcileri amirallerinden Leventlerine kadar Barbaros'tan sonra ikinci başbuğ olarak Turgut Reis'i Osmanlı resmi vesikalarında anıldığı ismiyle Turgutça Bey'i tanıyorlardı. Turgut'a gelince İstanbul'daki Girift Kaptanı Deryalık, yani Türk İmparatorluk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teşkilatı'ndan ve saray protokolünden ne derece çekiniyorsa, İstanbul'daki devlet adamları da kıyafeti ve konuşması kendilerininkine benzemeyen vezirler, yani mareşallerle arkadaşı, hatta emrindeki kaptanlar gibi konuşan bu amiralden ürküyorlardı. Turgut mağrur fakat deha sahibi insanların çoğu gibi mahcuptu. Padişah'tan bile bir şey istemek ağırına gidiyordu. Fakat istediği şeyin anlaşılıp kendisine verilmesini istiyordu. Dehasına uygun bir alan arzu ediyordu. Üstadı Barbaros İbrahim Paşa gibi oğlu yerinde, mazisiz ve nesepsiz bir vezirin elini, devlet mefhumuna verdiği önem sebebiyle öpmekten çekinmeyecek derecede uysallık göstermiş, yeryüzünün en kudretli donanmasının başında ölümüne kadar kalmış, Kanuni'den bütün vezirlerin ve sadrazamların üstünde iltifat hatta saygı görmüştü. Turgut'a gelince karakteri yüzünden nispeten köşede kalmıştı. Ancak yaşı ilerledikten sonra Osmanlı protokolünün içine girebildi. Çünkü şimdiye kadar kalıba giremeyişinin şahsından fazla Türk denizciliğine zarar verdiğini kavramıştı. Kendi yetiştirdiği denizcilerin yetiştirdiklerinin bile Türk devlet teşkilatında mevki ve makam sahibi olduklarını gördükten sonra durumu kavradı. Preveze'de Türk ihtiyat filosuna komuta etmiş, zaferin elde edilmesinde en büyük rollerden birini oynamıştı. Üstadı Barbaros öldükten sonra Sokullu Mehmet Paşa gibi ömründe denize açılmamış bir generalin kaptanı deryalığa getirildiğini teessürle gördü. Sadrazam damat Rüstem Paşa'nın şahsına karşı beslediği nefretten kırgınlık duydu. Rüstem Paşa tarafından Turgut'un kaptanı deryalık yapamayacak derecede asi ruhlu ve protokol fikrinden mahrum bir adam olduğuna kandırılan Kanuni, buna rağmen Turgut'a olan sevgisini muhafaza ediyordu. Kanuni'nin denizciliğe verdiği önem ve denizcilere olan düşkünlüğü vezirleri ürkütüyordu. Barbaros'un padişah üzerindeki sadrazamlarınkini gölgede bırakan nüfuzundan kurtuldukları zaman geniş nefes alan vezirler, Barbaros'la ölçülemeyecek derecede sert, hatta aksi bir adam olan Turgut'u İstanbul'a getirmemek için birleşmişlerdi. Sokullu'nun 4 yıllık kaptanı deryalığından sonra Rüstem Paşa'nın bu makama gene bir generali, kardeşi olan Sinan Paşa'yı getirmesine Türk denizcileri çok kızmışlardı. Ancak padişah iradesi ve divanı Hümayun'un, yani hükümetin emri kutsal sayıldığı için durum memnuniyetsizlikten ileri gitmedi. Bu yıllarda Turgut, Türk korsanlarının yani deniz komando sınıfının amirali olarak Akdeniz'i altüst ediyor, mümkün olduğu kadar İstanbul'a uğramaktan kaçınıyordu. Tunus'un büyük bir kısmını fethetmişti. Üzerine gelen Birleşik Avrupa donanmalarını birkaç defa yenmişti. Malta, Sicilya, Sardunya, Korsika, Blair Adaları, İspanya, İtalya kıyılarını, Türkiye'nin savaş halinde bulunduğu en kudretli Hristiyan devleti İspanya'ya ait bütün bu adaları ve ülkeleri devamlı şekilde vuruyordu. Nihayet Turgut Reis donanmayı Hümayun'un Türk İmparatorluk donanmasının başında Malta şövalyelerinin elinde bulunan Trablusgarp'i, şimdiki Libya'yı fethetti. Kaptanı Derya Sinan Paşa, ağabeyi Rüstem Paşa'dan aldığı emre uyarak Murat Paşa'yı bu yeni eyaletin ilk beylerbeyisi ilan etti. Halbuki Kanuni, Trablus'u fethederse kendisini beylerbeyi yapacağını Turgut'a vaat etmişti. Turgut bu durumdan çok müteessir oldu. Fakat tek kelimeyle olsun itiraz etmeyi onuruna yediremedi. Filosuyla Trablus önlerinden ayrılırken o zamana kadar Osmanlı tarihinde vuku bulmak şöyle dursun, vuku hayalden bile geçirilmez bir olay oldu. Bütün donanmayı Hümayun, Sinan Paşa'yı karada bırakıp Turgut'un peşine takıldı. Turgut, Türk amirallerini uzun münakaşalardan sonra ve Sinan Paşa'nın yalvarmaları üzerine bu hareketlerinin devlete isyan etmek demek olduğuna ikna etti. Artık İstanbul'a gidip derdini bizzat padişaha anlatmaya karar vermişti. Bir müddet sonra Turgut at üzerinde giden Kanuni Sultan Süleyman'ın atının dizginlerine yapıştı. Eğerini öperek veciz birkaç cümleyle derdini anlattı. Padişahın atını durdurmak herhangi bir fani için sonu idamla sonuçlanacak bir suçtu. Turgut'un cüreti karşısında donup kalan padişahın yanındakiler, hükümdarın Türk denizcisine gülümsediğini ve yatıştırıcı sözler söylediğini hayretle gördüler. İhtimal Kanuni, Turgut'un protokole sokulamaz bir karakterde olduğu hususunda damadı Rüstem Paşa'ya hak verdi. Fakat dehasına saygı göstererek Turgut'u kaydı hayat şartıyla ölünceye kadar Trablusgarp Beylerbeyisi yaptı. Böylece 1556'da ancak 71 yaşında Turgut, Beylerbeyi ve Paşa yani Oramiral oldu. Malta'da şehit oluncaya kadar geçen 9 yıllık arta kalan ömrünü şan ve şeref içinde tamamladı. Seydi Ali Reis. 16. asrın büyük denizcilerinden biri de Seydi Ali Reis'tir. Gerek babası gerek büyük babası Bahriye Müsteşarı olan bu denizci çocuğu 1498 yıllarına doğru İstanbul'da doğdu. 1522 Rodos fethine deniz subayı olarak katıldı. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın yanında yetişti. Kendisini çok takdir eden Barbaros, cihan tarihinin en büyük deniz vuruşmalarından biri olan 1538 Preveze Savaşı'nda Türk donanmasının sol kanat amiralliğini Seydi Ali Reis'e verdi. Az zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın da dikkatini çekti. Kanuni İran seferine çıkarken müşavir olarak onu da yanına aldı. Asrının en büyük hükümdarı olan Kanuni, bu bilgin, şair, güzel konuşan ve zeki amiralden çok hoşlanıyor, sık sık sohbet etmek üzere otağına çağırıyordu. Gene bir gün Halep'te konuşurlarken Kanuni kendisini Hint Okyanusu amiralliğine getirmek istediğini bildirdi. Seydi Ali Reis'e yeni görevi 6 Aralık 1553 günü resmen tevcih edildi. Bu sırada 55-56 yaşlarında olması lazım gelen Türk denizcisi ertesi gün Halep'ten hareket etti. 58 günde Bağdat yoluyla Basra'ya geldi. Bu limanda bulunan 15 kadırgadan müteşekkil Türk savaş filosunu alarak denize açıldı. Basra Körfezi'nden çıkıp Aden Körfezi'ne girmek üzereyken 9 Ağustos 1554 günü 25 kadırgadan ibaret Portekiz donanması ile karşılaştı. Vuruşmada Portekizlilerin bir kadırgası batınca düşman Türk filosunun önünden çekildi. 25 Ağustos'ta Seydi Ali Reis Aden Körfezi'nden Umman Denizi'ne geçmişti. 34 kadırgadan müteşekkil daha büyük bir Portekiz donanması ile karşılaştı. Türklerin iki mislinden fazla olan düşmanla dehşetli bir deniz savaşı başladı. 18 saat aralıksız devam eden savaş sonunda Türklerin 7 ve Portekizlilerin 6 kadırgası battı. İki tarafın forsalarında da kürek çekecek güç ve topçularda top ateşleyecek takat kalmadı. Türkleri yok edemeyeceklerini anlayan Kral Naibi Alfonso de Noronha'nın oğlu Don Fernando'nun komutasındaki Portekizliler geri çekildiler. 11 kadırgası kalan Seydi Ali Reis birkaç gün sonra da tufanı fil denen korkunç bir Hint Okyanusu tayfunu ile karşılaştı. Biraz da dalgaların esiri olan Türk filosu güneydoğuya doğru yol alarak Hindistan kıyılarına vardı. 3 kadırga da burada karaya vurdu. Geri kalan ve onarılması az zaman içinde mümkün olmayan 8 kadırgayı Seydi Ali Reis toplarıyla beraber Türkiye'nin öteden beri desteklediği Gujarat, Gujarat Sultanlığına verdi. İstanbul'a dönünce hükümete göstermek üzere bir makbuz aldı. Seydi Ali Reis, hayatta kalan Leventlerinin çoğunu da Gujarat Sultanlığı hizmetine verdi. Esasen yarım yüzyıldan beri bu Müslüman Hint devletinin amiralleri ve topçu generalleri hep Osmanlı Türk'ü idi. Seydi Ali 50 Leventiyle Hindistan'a daldı. Aylarca süren seyahatten sonra Hindistan Türk İmparatorluğu'nun başkenti olan Agra'ya vardı. Timuroğlu Hümayun Şah Türkleri sevinçle karşıladı. Babür Şah'ın oğlu olan bu hükümdar Türk amiraline vezirlik bile teklif etti. Ancak Hümayun 26 Ocak 1556 günü Kütüphanesinin üst raflarından bir kitap almak üzere tırmandığı merdivenden düşerek 48 yaşında öldü. Seydi Ali ile 50 Levent'ine gene yolculuk görünmüştü. Türk denizcileri 5 ay sürecek yeni seyahatlerine başladılar. Agra'dan hareket ederek Lahor'a ve Kabil'e geldiler. Afganistan'dan Türkistan'a geçtiler. Semerkant, Buhara ve Hıyve'den İran'a indiler. Meşet'ten İran Türk İmparatorluğu'nun başkenti olan Kazvin'e vardılar. Şah Tahmasp tarafından kabul edilen Seydi Ali Reis, Şah İsmail'in oğlu ve yeryüzünün Kanuni'den sonra gelen en kudretli hükümdarı olan Safevi İmparatoru'ndan da iltifat gördü. Tebriz'den Türkiye topraklarına girdi. Bağdat, Musul, Diyarbakır, Ankara yoluyla İstanbul'a geldi. Fakat Kanuni Edirne'deydi. 1 Mayıs 1557'de Galata'daki konağına inen Seydi Ali Reis, bir hafta sonra Edirne'deydi. Kanuni Sultan Süleyman'a Halep'te veda etmesinin üzerinden tam 3 yıl 5 ay geçmişti. Denizcilere büyük zaafı olan Kanuni, Seydi Ali Reis'i birçok defalar kabul ederek bütün macerasını dinledi ve seyahatini kaleme almasını emretti. Seydi Ali Reis, Kanuni'ye Türkistan Hakanı ve Gujarat Şahı'ndan Hint racalarına kadar büyüklü küçüklü hükümdarlardan 30 kadar mektup getirmişti. Bunların kimi iktisadi veya askeri yardım istiyor, kimi dostluk ve kulluk arz ediyordu. Bundan sonra Seydi Ali Reis 1560 Cerbe Savaşı'na katıldı. Preveze'den sonra Türklerin tarihleri boyunca kazandıkları en büyük deniz zaferi olan bu savaşta da amirallik etti. 1563 Ocak ayında takriben 65 yaşında Galata'daki devrinin denizci, bilgin ve şairlerinin toplantı yeri olan Büyük Konağı'nda huzur, şan ve şeref içinde öldü. Seydi Ali Reis en az amiralliği derecesinde coğrafya, matematik ve astronomi bilgini olmakla da ünlüdür. Ayrıca şair olarak da devrinde şöhret yapmıştır. Büyük Türk astronomu Ali Kuşçu'nun Fatih'in emriyle yazdığı Fethiye adlı ünlü astronomi kitabını Farsçadan Türkçe'ye çevirmiştir. Mirat-ı Kainat adında bir matematik kitabı yazmıştır. Fakat dünyaca meşhur eserleri Muhit adlı deniz coğrafyasına ait kitabı ile Hindistan gezisini anlatan Miratül Memalik, ülkelerin aynasıdır. Bu eserler Türk amiralini 16. asrın en büyük bilginlerinden biri derecesine ulaştırmaktadır. Seydi Ali Reis'in bu kitapları Almanca'ya, İngilizce'ye, Fransızca'ya, Özbekçe'ye, İtalyanca'ya çevrilerek birçok defalar basıldı. Cerbe Zaferi. 10 Şubat 1560'ta büyük bir armada Sicilya'dan hareket etti. Başta İspanya olmak üzere Almanya, Papalık, Malta, Toskana, Ceneviz gibi devletlerin donanmalarından meydana gelen bu armada da 200 gemi vardı. Forsalar dışında 30 bin asker taşıyordu. 22 yıldan Preveze'den beri Hristiyan aleminin çıkardığı en büyük deniz kuvvetiydi. 2 Mart'ta Haçlılar, Tunus'un güneyinde bir Türk deniz üssü olan Cerbe Adası'na geldiler. Trablusgarp Beylerbeyisi Turgut Paşa durumu İstanbul'a bildirdi. Cerbe'deki Türk deniz üssünü düşüren Haçlılar, Turgut Paşa'nın elinden Trablusgarp'ı almak için hareket etmek üzereydiler ki, 120 parçadan müteşekkil Türk donanmasının İstanbul'dan ayrıldığı haberi geldi. Donanmayı Hümayun'un başında kaptanı Derya Piyale Paşa bulunuyordu. Bunun üzerine Haçlılar, Türk donanmasının hareketini izlemek üzere Cerbe'de kalmaya karar verdiler. Ağrıboz'da ağzına kadar cephane ve erzak yüklü 24 nakliye gemisinde beraberine alan Piyale Paşa, İstanbul'dan ayrıldığının 33. günü 27 Mayıs'ta Malta'ya, 2 gün sonra da Cerbe'ye geldi. Turgut Paşa'nın donanmayla birleşmek üzere Trablus'tan ayrıldığı fakat henüz erişemediğini öğrendi. Piyale Paşa baştardasına amirallerini çağırdı. Harp meclisinde düşman armadasının yok edilmesine ve bunun için Barbaros Hayrettin Paşa'nın Preveze'de kullandığı taktiğin uygulanmasına karar verildi. Sağ kanada İzmir Bahriye Sancak Bey'i Uluç Ali Reis, sol kanada da Hindistan'dan dönen Seydi Ali Reis komuta edeceklerdi. Bu sırada Piyale Paşa 45, Turgut Paşa 75, Seydi Ali Reis 62, Uluç Ali Reis ise 53 yaşlarında idiler. Preveze'nin üzerinden 21 yıl 7 ay 13 gün geçmişti ki, Güney Akdeniz'in kızgın sularında dünya tarihinin en büyük deniz vuruşmalarından biri başladı. 14 Mayıs 1560 günü Piyale Paşa ve amiralleri Haçlı Armadası'nı birkaç saat içinde bozdular. Türk deniz taktiği kusursuz ve tamamen harikulade idi.